İyi akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Tülay Gökçimen imzalı Ey Dünya Filistin'i Görüyor Musun başlıklı yazıyı paylaşacağız. ...7 Ekim Cumartesi 2023'te dünya Filistinli direnişçilerin kendi topraklarını geri alabilmek için İsrail'e karşı başlattığı büyük direnişe uyandı. Kimse olanlara inanamıyordu çünkü dünyaya göre İsrail çok büyüktü, her şeyi görür, her şeyi duyardı. İsrail'e haşa bir tanrı gücü atfeden dünya, kağıttan kaplanın nasıl yırtıldığına o gün şahit oldu. O gün milyonlarca kişi sanki Filistinli direnişçiler durup dururken bir atağa geçmiş gibi konuştular. Sanki her şey birdenbire olmuştu. İsrail işgalci değildi, İsrail katil değildi de Filistinliler bir sabah uyanıp İsrail'e karşı bir şeyler yapmaya karar vermişti. Dünya ne kadar da sağırdı. Çünkü yıllardır abluk altında türlü zorluklarla yaşamaya çalışan insanların seslerini duymamıştı dünya. Ne kadar da kördü. Yıllardır kendi topraklarından sürgün edilmeye çalışılan insanların neler çektiğini görmüyordu. Peki başa dönelim. Her şey nasıl başladı? Yahudilik içinden çıkan Siyonizm ideolojisi Yahudiler için kutsal bir vatan vaat ediyordu. Siyonistler dünyanın dört bir yanında yaşayan Yahudi nüfusunu ulusalcı bir ideal etrafında örgütleyerek Filistin toprakları üzerinde ideal bir devlet kurmayı amaçlıyorlardı. 19. yüzyılın ikinci yarısında devlet kurma çalışmalarına başladılar. Yalnız küçük bir sorun vardı. Hayal ettikleri İsrail'in yerinde yüzyıllardır başka insanlar yaşamaktaydı. Başka bir ülkede başka bir halkın yaşadığı yerleri istila etmek ve orada bambaşka bir hayali gerçekleştirmek için gizli gizli göç etmeye ve sonrasındaysa terör eylemlerine imza atmaya başladılar. Halil iline bağlı Devaime köyündenim. 1948 mültecilerindenim. Buraya sığınmadan önce kendi köyümüzde güvenli ve mutlu bir ortamda yaşıyorduk. Anne ve babam Osmanlılardandı. O dönemlerde çoğu kimse gibi çiftçilik yaparlardı. Zeytin ve üzüm bahçelerimiz vardı. O zamanlar çok hoş bir hayatımız vardı. Ta ki Birinci Dünya Savaşı patlak verene kadar. Bu savaş sonucunda Filistin bölgesi İngilizlerin mandası oldu. İşte hikayemiz böyle başladı. İngilizler Yahudi göçünü teşvik ettiler ve onlar da çeteler kurdular. Ve sonra bu çeteler köy köy dolaşıp katliamlara başladılar. Vaat edilmiş topraklar üzerine devlet kurma çalışmaları ilk önce İngiltere'de görüldü. 1848'de İngiliz hükümeti bir genelgeyle Filistin'deki konsoloslarını Siyonistlerin himayesine verdi. Osmanlı egemenliğinde huzur içinde yaşayan Filistin'i imparatorluğun zayıflamasıyla zor günler bekliyordu. Birinci Dünya Savaşı sonunda 2 Kasım 1917'de İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'un girişimiyle Balfour Deklarasyonu süreci başlatıldı. Milletler Cemiyeti 1920 yılında Filistin üzerinde İngiliz mandasını tanıdı. Bundan sonra kurulan bir Yahudi bürosu İngiltere nezdinde Yahudi haklarını temsil etmeye başladı. Ve böylece Siyonistler dünyanın çeşitli yerlerinde dağınık bulunan Yahudi topluluklarını devlet kurabilmek için etkili bir nüfus oluşturmak gayesiyle Filistin'e göçmeleri için ikna etme çabalarına girişti. Nazi Almanyası'nın 1930'lardan 1940'ların ortalarına kadar Yahudilere soykırım uygulamaya başlamasıyla Filistin'e başlayan göç bu yıllarda çokça teşvik edildi. Filistin'deki halk bu göçe karşı koyduklarından İngiltere Yahudi göçlerinin durdurulmasına karar verdi. Bunun üzerine Siyonist terör örgütleri Hagana, Irgun ve Stern terör eylemlerine girişti. 1948'e kadar köyümüz işgal edilmemişti. Bu dönemde istisnasız her köyde katliamlar olmuştur. Çeteler Filistin'in her yerine dağıldı ve felakette büyüdü. Filistinlileri katlettiler ve evlerimizi başımıza yıktılar. katliam olmayan kimi köylerde de katliama uğrayan köylerin haberleri ve de korkusu yayılmaya başladı. İnsanlar çocuklarını, eşlerini, ailelerini daha güvenli olduğunu düşündükleri yerlere götürmeye başladılar. Bizim köyümüz ücra bir yerdeydi. Filistin'in orta kısmındaki katliama uğrayan köylerden tehcir edilen insanlar bizim köye gelirlerdi. Bir cuma günü insanlar cuma namazı kılarken Siyonist çeteler bizim köye saldırdı. Köyü koruyan nöbetçiler vardı. Onları öldürdükten sonra ilk saldırdıkları yer cami oldu. O camide birçok kişiyi öldürdüler ve öldürdükleri insanları caminin önünde bulunan bir kuyuya attılar. Bizim köyden biri minareye çıkmıştı. Bir tüfeği ve 10 mermisi vardı. Minareden çeteye ateş açtı. Mermileri bitince Siyonistler minareye çıkıp onu yukarıdan aşağı attılar. Bu olaydan sonra insanlar bizim köyü de boşaltmaya başladılar. İkinci Dünya Savaşı'nın müttefiklerin galibiyetiyle bitmesinden sonra Filistin meselesi son safhasına ulaştı. İngiltere, Amerika'nın yardımını sağladıktan sonra Filistin sorununu Birleşmiş Milletler'e götürüp meselenin çözülmesini istedi. Birleşmiş Milletler, Filistin'in gasp edilen haklarını koruyacağı yerde işgali ödüllendirerek İsrail'in önünü açmış oldu. 14 Mayıs 1948'de Birleşmiş Milletler paylaşım planı uyarınca David Ben-Gurion tarafından İsrail Devleti'nin kuruluşu ilan edildi. 1948 yılında Filistin halkı yeni kurulan İsrail Devleti tarafından büyük bir tehcire uğradı. O zamandan bu yana bir halk kendi topraklarının özlemini çekerken evsiz ve barksız sürgün hayatı yaşamaya mecbur edildi. 1948'de büyük tehcir olduğunda 17 yaşındaydım. O zaman Filistin'deki evimizi bırakmak zorunda kaldık. Suriye'ye geldik ama yapacak hiçbir şeyimiz ve işimiz yoktu. O yüzden geceleri Filistin tarafına geçip buğday tarlalarından mahsulleri toplayıp Suriye'ye getirerek ekmek yapıyorduk. Gündüzleri gidemiyorduk çünkü İsrail askerler ateş açıyordu. Suriye'ye ilk geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Çadırda yaşıyorduk. Sonra bir barakaya geçtik ve en sonunda kendi imkanlarımızla bir ev yapabildik. 7 Ekim miladı. 1500 direnişçi karşısında onlarca şehir ve kasabayı kaybeden İsrail, yüzlerce askerini ama daha önemlisi yenilmez İsrail efsanesini sadece 6 saatte kaybetti. Direnişçiler az daha gitse İsrail'in diğer ucundan çıkacaktı. Amerikalılar bir sabah kalkacaklar ki İsrail diye bir yer yok. Zafer yakındır, tarihe bunu not düşüyorum. Bu satırları tarihe not düşmek için yazıyorum. Ben bu satırları yazarken işgalci katil zalim İsrail, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı ve bine yakın Filistinli şehit oldu. Bu şehitlerin %80'i kadın ve çocuktu. Hastanenin başhekimi bahçede tarihi bir basın açıklaması yapıyor ve bu açıklamayı yaparken her yer şehitlerle dolu. Zarif şairin dediği gibi, ben bu çağdan nefret ettim, etimle kemiğimle nefret ettim. Yeryüzü bu acıyı nasıl kaldıracak bilmiyorum. Tek bildiğim var, Filistin için zafer yakın, İsrail'in yok olmasına çok az kaldı. Not, yazıdaki mülteci görüşleri 2010 yılında yaptığımız Bitmeyen Gün sürgün belgeselimizden alınmıştır. Ah Gazze! İsrail'in Gazze şeridine yönelik 10 günlük saldırısının ardından Gazze'lilerin suyu kesildi, yaşamak için kirli su içiyorlar. Elektrik, su ve internet kalıcı olarak kesintiye uğradı. Yarım milyondan fazla insan yerinden edildi ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Göç edenler göç yolunda katledildi. Ölü sayısı sürekli artıyor. Tahmini ölü sayısı 4000'e ulaştı ve 10.000'den fazla kişi yaralandı. Kesin istatistikler mevcut değildir. Yazının yazıldığı tarih dikkate alınmalı, 19 Ekim 2023. Bütün mahalleler yıkıldı, Gazze şeridinde çevre felaketi zirveye ulaştı. Kimse onlara karşı sorumluluk üstlenmediği için Gazze'deki sivillerin herhangi bir saldırıya karşı koruması yok. Gazze gerçek bir felaketin eşiğinde. Mağazalardaki malların tükenmesi ve yerinden edilen kişilere hiçbir yardımın gelmemesi sebebiyle kıtlık yaşanıyor. Gazze'de siviller için tek bir güvenli bölgenin olmaması, mağdurların sayısını her geçen gün ikiye katlıyor. Tahliye uyarılarının ardından hastaneler hava bombardımanı tehdidiyle karşı karşıyadır. Aynı zamanda çok sayıda kurban, cesetler ve ağır yaralılar, barındıracak kapasite eksikliği ve hastane operasyonlarını etkileyen yakıt kıtlığı da bulunmaktadır. Tülay Gökçimen imzalı "Ey Dünya, Filistin'i görüyor musun?" başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Ve değerli dinleyenlerimiz Fatih Duman'ın kaleme aldığı "Elini Vicdanına Koy" başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsan sadece etten, kemikten değil, kari, canı var, gönlü var ve ruhu var. Bize her ne kadar gönlü, canı, ruhu unutturmak isteseler de bunların olmadığı bir bedene insan demek pek de mümkün değil. Hatta hiç mümkün değil. Ve eğer benim bu meselede söz söyleyecek hakkım varsa insan ruhtur, gönüldür derdim. Biz görünenle yaşamayız, yaşayamayız. Hep görünmeyene meftunluğumuz vardır bizim. İnancımız da, kültürümüz de, yaşayışımız da ve anlayışımız da böyledir. Belki de bunun için sayarak ve hesap ederek yaşamayı beceremiyoruz diğerleri gibi. Onlar görünene bakıp da yaşar, bizlerse görünenin ardındakini ararız. Bunu bile isteye ve hesap ederek de yapmayız, içimizde, fıtratımızda bu var. Hissettiklerimiz daha kıymetlidir bizim için ve onlar bu dünyanın terazisiyle tartılmazlar. Anlatırlar ki dervişin biri bir gün yolda izde elinde tesbihini çeke çeke giderken bir elma bahçesinin önünden geçiyormuş. Epey yol yürüdüğünden karnı da acıkmış, elma bahçesine girivermiş. Orada genç bir kızın ağaçtan elma toplayıp da sepetine doldurduğunu görmüş. Yaklaşmış yanına selam vermiş. "Kızım," demiş, "bana birkaç elma versen." "Olmaz baba, ben bunları sevdiğime götürüyorum," demiş kız. Öyle deyince, "Yahu," demiş derviş, "kızım, sepette ne kadar çok elma var, bak bir tane bana versen ne olacak?" "Kaç elma olduğunu bilmem baba," demiş, "saymadım, insan hiç sevdiğine götürdüğü şeyi sayar mı?" Derviş hiç cevap vermemiş ama elinde tek tek sayarak, Allah dediği tesbihi koparıp da atmış kenara. Vazgeçmiş saymaktan, her an ve her nefeste onu söylemeye karar vermiş saymadan. Zira insan sevdiğine götürdüğünü saymazmış. Şimdi bunlar bize uzak gibi duruyor. Hikaye, menkıbe, ne bileyim işte yaşanmış ama bugün olmaz sanılan şeyler gibi. Asla öyle değil ama öyle düşünelim, öyle sanalım ve öyle yaşayalım istiyorlar. Ama olmuyor. İşte bu bedene o gömlek dar geliyor. Böyle bir gönle bu beden dar geliyor. Sığmıyor ve sığamıyoruz. Ama nasıl çıkacağımızı ve kaçacağımızı da bilemiyoruz. Vicdan diye bir şey var gari ve o olmasa dünya sadece ve şiddetli bir cehenneme dönecek. Yaşanamaz olacak. Hoş, şimdi de durum çok farklı ve çok uzak değil. İşte sebebi belki de gönlü ve vicdanı bir kenara bırakan bir dünyada yaşıyor olmamız. Ben hatta bir adım ileriye giderek şöyle bir cümle kurayım. Dünyada halen daha vicdan varsa biz varız diye var ve biz de onu kaybedersek vicdan kalmayacak. Peki ama nedir bu vicdan? Sözlükler kişinin kendi niyeti veya davranışları hakkında kendi ahlaki değerlerini temel alarak yaptıklarını veya yapacaklarını ölçüp biçtiği bir kişilik özelliğidir falan diyor. Ama asla öyle bir şey değil ya da en azından bu kadar sığ ve bu kadar eksik değil. Vicdan Arapça bir kelime ve cedde kökünden geliyor ve ilk akla gelen anlamı bulmak. Mevcut vecd gibi kelimeler de aynı kökten. bulmak anlamının dışında bir de keşfetmek manası da var. Baktığım sözlüklerden bir tanesinde Ahmet Vefik Paşa Lügat-ı Osmani çok güzel bir mana verilmiş ve ben bayıldım buna. Aynen şöyle yazıyor. Vicdan gönül şehadetidir. Muazzam. Gerçekten öyle. Gönül şehadeti. Çok güzel. Peki bizim bunca manası ve bunca güzelliği olan bu kelimenin yerine arayıp bulup da kullandığımız ya da kullanmaya mecbur kaldığımız kelime ne biliyor musunuz? Moral. Hani tüm kelimelerimizi bırakıp da yerine uydur kaydır kelimeler bulunan dönemde Fransızcadan alıp da getirdikleri kelime bu işte. Neden bunca vicdansız insan var diye soru varsa cevabı da tam da burada. Vicdan yok çünkü öyle bir kelime yok sözlükte. Elini vicdanına koy diyeceğimiz o kadar çok an ve o kadar çok olay var ki ama hangi el ve hangi vicdan? Yerini bulsa belki de koyacak o elini vicdanına ama problem zaten burada. Vicdana el değil gönül koyuluyor. Sen gönlü de vicdanı da silersen lügatten geriye bu kalıyor. Moral. Yoksa bunca acı ve bunca zulüm bu dünyaya nasıl bu kadar dağılacaktı ki ve nasıl dayanacaktı vicdanlı insanlar? Bu çağda vicdanlı insanlara ağır, taşınmaz yük ama dünyayı da o vicdanlı insanlar kurtaracak biliyorum. Bahtiyar Vahapzade vicdanından korkmayandan korkarım diyor bir şiirinde. Doğru, çok doğru. Zira vicdan gönül şehadetidir ve gönül Allah'ındır. O vakit vicdanından korkmayan Allah'tan da korkmaz. Fatih Duman'ın kaleme aldığı Elini Vicdanına Koy başlıklı yazıyı paylaştık. Dertli Sözlük bölümünde Nursena Pancar imzalı yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Ayın konusu göçmen meselesine Müslüman bakışı nasıl olmalı? Sonumuz hayrola. Mülteciler hakkında sürekli yalan haber uydurulur ülkemizde. Sosyal medyada yalan kolay yayılırken insanların nefreti ve öfkesi böyle böyle ortaya çıkıyor. Yok efendim üniversiteye bedava giriyorlar, yok onlara Türk vatandaşlığı verildi, yok devletten ödenek alıyorlar. Hepsi yalan. Dezenformasyon merkezinin haberlerine bakabilirsiniz. Bu insanlar Türkiye'de hiç kimsenin yapmadığı işleri 3 kuruşa aç kalmamak için yapıp türlü türlü haksızlıklara uğrarken böyle yalan haber yapanların amacı çok net değil mi? Bizim gibi necip bir milleti ne hale getirdiler? Düşünen adamın ta kendisi. Mülteci sorunu çok çok büyük bir sorundur. Ülkeler hep korkar çünkü hep sorunlar doğurur. Hangi ülkeden olursa olsun mültecilerin ülkelerine onurlu bir şekilde gönderilmesi gerekir. Bu hem mültecilerin hayrınadır hem de bu ülkenin insanının hayrınadır. Mesela Pakistan geçen gün bir karar aldı. Afgan mültecilerin geri dönüşünü sağlamaya dönük. Pakistan Müslüman bir ülke mesela. Artık ülkeler küresel planın yavaş yavaş farkına varıyor. Küresel göç dalgalarıyla ülkeleri yıkmaya çalışıyorlar. Bunun farkına varan ülkeler gerekli adımları atıyor zaten. Devletimizin de onurlu geri dönüş için çalışmalar yaptığı biliniyor. Gamze'de. Kendimi bu samimi gruptan sanırdım birkaç gün önceye kadar. Geçen gün parkta otururken birkaç Suriyeli genç konuşarak geçiverdi yanımdan. Tavır olarak her zaman mazlumların yanında olmak düsturunda olsam da kalbimde bir anlık dalgalanma oldu. Utandım, istiğfar ettim ve aslında kalben hala bu konuda samimi olamadığımı fark ettim. Peki ne yapmalı, bu konuda nasıl ihlaslı olunur? Elimizden geldiğince kardeşlerimizle iletişime geçmeli. En azından Allah'ın selamını vermeli. İmkan varsa en güzeli aynı sofrayı paylaşıp muhabbet etmeli. Rabbimiz sözde ve özde samimiyet lütfeylesin. Dertli Sözlük bölümünde Nursena Pancar'ın kaleme aldığı Ayın Konusu Göçmen Meselesine Müslüman Bakışı Nasıl Olmalı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Erhan İdiz imzalı Kelimenin Hikayesi başlıklı yazıyı paylaşarak veda edeceğiz, nihayete erdireceğiz programımızı. Vasat. Vasat diye tanımlarız küçük gördüğümüz insanları. Vasatlığı bir eksikmiş gibi dillendiririz. Oysa vasat, orta, ortada olmak demektir. Olumsuz anlamını son yüzyılda alan kelime aslında bir şeyin ortasını, ortalamasını anlatmak için kullanılırdı. Eskiler kibrit kutularının üzerinde yazan vasati 40 çöp ifadesini hatırlar. Vasati ortalama demektir. Vasatlık günümüzde hakaretvari kullanılsa da aslında dengeli olmak demek. Kadim gelenekler de vasatlığı tavsiye eder. Aşırılıklardan, uçlardan uzak durmayı. Herkesin en olmak için koştuğu dünyada vasat üzerine düşünülmesi gereken bir sözcük. Sonuç olarak vasat kelimesi aslında bir şeyin ortalamasını veya denge noktasını ifade eder. Olumsuz anlamı günümüzdeki sıkça kullanımından kaynaklanır. Ancak kelimenin asıl anlamını hatırlamak bazen şifa olacaktır. Bir ayeti de hatırlatmakta fayda var. Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık ki insanlara karşı şahitler olasınız. Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Bakara 286. Avlu. Bazı kelimeleri o kadar benimseriz ki sanki Orta Asya'dan beri bizimleymiş gibidirler. Avlu da bunlardan biri. Fakat sözlükleri karıştırınca kelimenin dilimize sonradan Anadolu topraklarında girdiğini görüyoruz. Yunanca olan avlu, avli, çitle çevrili alan Homeros'tan beri 2800 yıldır kullanıla gelmiştir. Avlu bir yapının etrafında bulunan duvarla çevrili üstü açık alandır. Anadolu'nun bazı yerlerinde avlu yerine hayat sözcüğü de kullanılır. İnsaf. Günümüzde daha çok acımayla karışık bir merhameti hatırlatsa da insaf aslında Arapça nıfs, yarı, yarım kelimesinden geliyor. İnsaf, adalet ve ölçü anlamında kullanılır. Kubbealtı lügatı da insafı şöyle tanımlıyor. Hakka ve adalete uygun davranış, nefse değil, vicdana uyarak adaletle hareket etme, merhametli davranmak. Bize bir hadisi şerifi hatırlatan Kerkük türküsünde şöyle geçer. Gecenin yarısıdır, yar ömrüm varisidir, iki gözüm insaf et, İnsaf din yarısıdır. Vefat. Bazı kelimeler derin anlamlar taşır. Mesela ölmek yerine kullandığımız vefat kelimesi, sözünde durmak, borcunu ödemektir. Kelimeler bir toplumun düşünce yapısını ve tarihsel deneyimini yansıtır. Vefat kelimesinin bu tür bir anlamı olması, ölümün sadece fiziksel bir ayrılık değil, aynı zamanda insanların dünyadaki sorumluluklarını yerine getirme ve emanetleri teslim etme eylemi olduğunu gösterir. Bu, ölümün daha derin bir anlam taşıdığını ve insanların yaşamlarını nasıl değerli kıldığını ifade eder. Kelimelerin bu anlamları hem kelimeye hem de yaşama yeni bir gözle bakmamızı sağlar. Teslim edilecek bir borcu ödemekle ölüp gitmek aynı şey değildir. İnsan dünyaya geldiğinde bir emaneti taşır ve öldüğünde onu teslim eder. Ölmek bir tür vefa göstermektir. Canavar. Örtmece veya eskilerin ifadesiyle hüsnü tabir, kaba, çirkin ve sakıncalı nesneleri veya kavramları başka sözcüklerle daha uygun bir biçimde ifade etme sanatıdır. Bu sanat sadece edebiyatta kullanılmaz, halkta ifade etmekten sakındığı şeyi daha güzel şekilde anlatmaya çalışır. Cinlere üç harfli dememiz örtmecenin en bilindik örneklerindendir. Canavar da bu şekilde ortaya çıkmış bir kelime. Canavar aslında can taşıyan demek. Eski Türkler korktukları bazı hayvanları, özellikle kurt, anlatmak için bu hayvanların isimleri yerine Farsça can taşıyan anlamına gelen canavar kelimesini kullanırdı. Örneğin kurdun adını anmamak için ona canavar denirdi. Tabii zamanla can taşıyan manasındaki canavar kelimesinin kendisi kötü bir anlam kazandı ve bugünkü halini aldı. Aslına bakarsanız kurt kelimesinin de benzeri bir hikayesi var. Kurt aslında meyvelerden bildiğimiz küçük, zararsız hayvancıklardır. Bu yüzden Türkler börü diye bildikleri hayvandan korktukları için ona kurt ismini verdiler. Böylece börü olarak bilinen hayvan da zamanla kurt olarak anılmaya başlandı. Erhan İdiz'in kaleme aldığı Kelimenin Hikayesi başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.